Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin, buğz etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir, asgari gereğidir. Efendimiz Aleyhisselam bu hadisiyle kötülüklerin imkanlar ölçüsünde ölçülü ve dengeli bir şekilde engellenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Dolayısıyla şahsi planda eli düzeltmek, kardeşim bu işi yapma, yapmana müsaade etmem demektir. Dili düzeltmek yine ona elle değil, bu kez dilimizle işin gerçeğin doğrusunu ona söylememizdir. Onu vazgeçirmeye çalışmamızdır. Ama burada da yine bir sıkıntı, bir problem olacaksa o zaman da en azından kalbimizde o yapılan kötülüğe tepki göstermemiz, nefret etmemiz gerekiyor. Yani bazen şöyle durumlar oluyor. Allah rahmet eylesin, bir hocamız vefat etti şimdi. Rahmetle anılmasına vesile olması açısından ismini vereyim. Nihat Demir hocamızdı. Güzel Kur'an-ı Kerim hocamızdı, Allah rahmet eylesin. Ya diyor, bir gün baktım diyor, bizim apartmanın girişinde bir erkekle kız çocuğunun münasebesi bir şekilde orada bulunduklarını, yani gayri ahlaki bir durumda olduklarını gördüm diyor. Ben de bir ilahiyatçı, bir Müslüman insan olarak, hoca olarak ona bigane kalmak istemedim. Yanlarına gittim, dedim ya biraz dikkat edin falan demeye çalıştım. Hemen diyor delikanlı arkasından cebinden diyor bıçağı çıkardı diyor, bana doğru koşmaya başladı. Ben diyor zor diyor kendimi apartmana attım ve kendimi zor koruyabildim. Dolayısıyla bu tür şeyler olabiliyor. Oralarda kişi hem kötülüğe bir tepki göstermeli, onu ortadan kaldırmaya çalışmalı, hem de aynı zamanda kendisini de efendim korumaya gayret göstermeli. Onun için Resulullah Aleyhisselam burada bu işin kademelerini dile getirmiş oluyor. Mümkünse elle, değilse dille, ama bazı durumlarda bu ikisi de mümkün olmayabilir. O zaman güzelce kalbiyle ona karşı buz etmesi gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, İnsan Resul-i Ekrem Efendimiz gibi insanların Rabbine, insanların Melikine, insana ilahına sığınıyorum diyerek söze başlar ve samimi bir şekilde dua eder ve ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım derse şeytana ve kötülüklere karşı bir sığınağa iltica etmiş olur. Mümin her insanın yanı başında kendisini yanlışa düşürmeye çalışan bir şeytan mutlaka bulunduğunu bilmelidir. Sevgili Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in Sıfatül Münafık'ın kitabının 69. hadis-i şerifinde burada Efendimiz Aleyhisselam her insanın yanı başında ona vesvese veren, onu kötülüğe iten bir şeytanı olduğunu bize haber veriyor. Ona karşı dikkatli olmamızı bize öneriyor. Ama ya Resulallah, peki size de yanınızda bir şeytan var mı diye sorulduğunda, evet Cenab-ı Hakk'ın bana da görevlendirdiği bir şeytan vardı ama benim şeytanım Müslüman oldu. O bana vesvese vermiyor, bana zarar vermiyor buyuruyor. Tabii şeytanın şerrinden emin olmanın, şeytanın şerrinden korunabilmenin en mühim yolu Allah'a sığınmaktır. Çünkü kulu ondan vazgeçirecek, kulu ona karşı koruyacak en büyük güç sahibi sadece Rabbimizdir. Başka hiç kimsenin böyle bir gücü kuvveti olmadığı için Yüce Rabbimiz de Testaiz billahi mineşşeytanirracim, şeytanın şerrinden Allah'a sığının, bana sığının buyurmuştur. Yine Nas suresinde de üç ismini zikrederek Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, de ki sığınırım insanların ilahına, insanların melikine, insanların Rabbine sığınırım diye, işte Rab'dır, ilahdır, meliktir, üç tane ismini zikretmek suretiyle, ki Cenab-ı Hakk'ın büyük isimleridir. Ruhiyeti de çok büyüktür, rububiyeti de çok büyüktür. Malikliği, bütün kainatın sahibi, yönetici olması da çok büyük ismidir. Dolayısıyla bunları zikrederek insanların sadırlarına, kalplerine vesvese veren o hannas, böyle bazen gizlenen, bazen açıktan ama sürekli vesvese veren, onun şerrinden Allah kendine sığınmamızı istiyor. Çünkü onun şerrinden bizi koruyacak olan sadece Yüce Rabbimizdir. Hatta Ruhul Beyan tefsirinin bu istiaze başında, birinci cilde istiaze tefsirinde, orada İsmail Hakkı Bursi Hazretleri rahmetullahi aleyh bu şeytanın şerrine Allah'a sığınmayı bir temsille anlatır. Der ki, bu diyor şeytan Allah'a sığınmak tıpkı şuna benzer. Düşünün ki bir dostunuz var, onun da bir evi var, bahçesi var. Onu ziyarete gidiyorsunuz. Kapıya varıyorsunuz ama bahçesinde de bir köpek var. Köpek de gelene tabii havlıyor veya saldırıyor, zarar verebiliyor. Kapıya varıyorsunuz ve o köpeğin şerrinden korunup dostunuza varmak istiyorsunuz ama köpek sizi bir türlü bırakmıyor. Havlıyor. Üzerine gidiyorsunuz daha fazla havlıyor. Taş atıyorsunuz daha fazla havlıyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşınız, yani oradan geçmeniz mümkün değil. O mutlaka size zarar verebilir. Onun diyor zararından korunarak dostunuza varmanızın yapacağı tek şey telefon etmeniz. Dostunuza bak ben geldim. Seni ziyaret etmek istiyorum. Ama şurada bir itim var, köpeğim var, beni buraya bırakmıyor. Ya şuna bir şey söyle de sesini çıkarmasın geleyim derseniz ve sahibine müraciye ederseniz, sahibi oradan camdan veya balkondan küçük bir işaretle veya sesle ona gerekeni söyler. Siz de oradan emniyet içerisinde geçip dostunuza varırsınız. Tıpkı buna benzer diyor. Dolayısıyla biz şeytan ne kadar boğuşursak boğuşalım, ona karşı muvaffak olmamız mümkün değil. Ama tıpkı sahibinin köpeğe bir ufacık bir işaretle sesini kes, bağırma, vazgeç demesi nasıl onu vazgeçiriyorsa, şeytanın da sahibi Yüce Rabbimiz olduğu için adeta şeytan Yüce Rabbimizin köpeği diye düşünebiliriz. Sahibi olduğu için ona küçük bir işaretle onun şerrini bizden savabilir. Şeytanın yanı sıra nefsinin şerrinden de Allah'a sığındığı bilinen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bana sabah akşam söyleyeceğim bir söz emir buyursan diye ricada bulunan can dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şu duayı tavsiye etmiştir. Gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Ayrıca içimden geçirdiğim ve sakındığım şeylerin kötülüğünden Allah'a ve onun kudretine sığınırım. Duasını tekrarlamak ve gece görülen rahatsız edici bir rüyanın veya esip gelen sert rüzgarın kötülüğüne Allah'a sığınmak için yapılan duaları okumak da yine insana güven verir. Yani Efendimiz Aleyhisselam hep dua halindeydi, hep sığınma halindeydi. Her türlü şeyden Cenab-ı Hakk'a sığınırdı. Gecenin şerrinden sığınırdı. Rüzgarın, esen rüzgarın, yağan yağmurun, hepsinin şerrinden, muhtemel şeylerden Cenab-ı Hakk'a sığınırdı. Ve bize de bu haliyle örnek olurdu sevgili Peygamberimiz. Yine dualarında Allah'ım zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım diyen Peygamber Efendimiz, aşırı varlıklı ya da yoksul bir kişi olmanın da kendine özgü sıkıntılar olabileceğini fark etmemizi sağlamaktadır. Toplumda var olan kötü insanların sebep olabileceği zararlardan Allah'a sığınmayı da unutmamak gerekir. Allah'ım yaptığım işten kötülüğünden de henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım şeklinde dua eden, üstelik geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandığı halde bunu yapan sevgili peygamberimiz, dualarında kötülüklerden korunmaya geniş yer ayırmıştır. Kendisine Allah'a sığınmak için bir dua öğretmesini isteyen Şekel bin Hümeyde de şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüklerinden sana sığınırım. Halbuki kıymeti dinleyenlerimiz, kulağımız Cenab-ı Hakk'ın bize ne kadar büyük bir nimetidir. Gözümüz Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği, yani paha biçilmez ne kadar büyük bir nimetidir. Yani bütün dünyalara verseler onun bir parçasını vermeyiz, birini vermeyiz. Dilimiz Yüce Rabbimizin bize ikram ettiği ne güzel büyük bir nimettir. Kalbimiz de böyledir. Diğer azalarımız da böyledir. Yani neslimizin devam etmesi, zürriyetimizin devam etmesi hep yine Rabbimizin ikram ettiği bu mühim, paha biçilmez uzuvlarla mümkün olabilmektedir. Ama demek ki bunların insana ikram edilen büyük nimetler olmasına rağmen bunların bir şerri de, kötülüğü de söz konusu olabilmektedir. Yani bunları yanlış yolda kullanırsa, kulak diyeyim ki yanlış şeyler dinlerse, göz yanlış tarafına bakarsa, dil yanlış şeyler konuşursa, kalp yanlış şeyler niyet eder, düşünürse, efendim diğer ağızları yanlış yolda kullanacak olursa, bunlar kişinin ebediyen ziyana uğramasına ve hüsne uğramasına sebep olabilir. Hani dille ilgili olarak Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Muaz-ı Cebel ile ilgili yaşadığı hadise onu tekraren bilinmesinde fayda var. Diyor ki bir yolculuk esnasında baktım diyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam yalnız gidiyor. Yani devesinin üzerinde yalnız gidiyor. Yanında çok fazla kimseler de yok. Bunu diyor fırsat bilerek diyor yaklaşıp konuşmak istedim. Biraz yaklaştım diyor. Sonra ama diyor baktım Efendimiz kendi halinde pek konuşmayı arzu etmiyor. Ama ben de ısrarla konuşmak istiyorum diyor. Bir müddet onun bana bir şey söylemesini bekledim ama olmadı. Bu kez diyor ben bir fırsatını bularak yolunu bularak Resulü Efendimiz'e yani tabiri caizse bir söz atmak, konuşmaya onu çekmek üzere şöyle bir söz atmak istedim diyor. Ve dedim ki ya Resulallah, herhalde Allah katında Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği ibadet namazdır. Böyle diye söyleyince Efendimiz diyor biraz konuşmaya meylettiler ve dediler ki namaz çok büyük ibadettir. Çok büyük ibadettir. Allah katında makbul bir ibadettir. Ama ondan daha önemlisi var. Bu şekilde konuşmaya başlamış olduk diyor. Peki o zaman ya Resulallah, namaz önemli ama daha önemli olduğuna göre herhalde oruç daha önemlidir. Oruç da önemli ama daha önemlisi var. Bu kez dedim ya Resulallah cihat önemli. Cihat da önemli, daha önemlisi var. O zaman zekattır dedim. O da önemli ama daha önemlisi var. Böyle bu şekilde aklıma gelen bütün ibadetleri saydım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh böyle diyor. Saydım ama diyor Efendimiz her seferinde bundan daha önemlisi var diye karşılık verdi. Bu kez dedim ya Resulallah, yani saymadığım ibadet kalmadı. Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır. Yani hepsini saydım. Bunun daha önemli bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Acaba bu nedir? Bir manada benim de diyor merakımı artırmış oldu. Ve buyurdu ki sevgili peygamberimiz dilini çıkardılar. Şöyle ve sağ elinin iki parmağı dilini tutmak suretiyle ya Muaz bunu korumaktır, muhafaza etmektir. Dedim ya Resulallah, yani onda çok fazla bir şey yok. Yani ağzını kapatırsın, dilini tutarsın, o kadar efendim kolay bir şey diye söyledim diyor. Yani ona ne olur ki demek istedim. Efendimiz buyurdu ki öyle deme ey Muaz, insanları tepe taklar cehenneme götüren dillerden başka nedir ki? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bu büyük nimetlerin demek ki insan kullanmasını bilmese bu büyük nimetler çok büyük bir bela, çok büyük bir azap vesilesi olabilir. Dolayısıyla Efendimizin bu duasını hep yapalım, duanın gereğini yapalım. Nedir dua? Allah'ım kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın şerrinden, kötülükten sana sığınırım. Hem bu duayı yapalım hem de fiili olarak da kulağımızı, gözümüzü, dilimizi, kalbimizi dikkatli kullanalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece uykuya yatmadan önce kılınacak iki rekatın ardından okuyacakları ve hayatın içindeki müşahhas zorlukları aşmadan yardımcı olacak şu duayı genç sahabi Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle her işlerinde uygulamak üzere tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi çevresindekilere öğretmiştir. Ne mühim bir sünnet-i seniyye. İnşallah yapmaya gayret gösterelim hep birlikte. Efendimiz Aleyhisselam diyor, gece diyor, istirahate çekilmeden önce temiz bir abdest alırdı ve iki rekat namaz kılardı. Sonra işte bu öğrettiği dualar var, onu yapıyor. Başka dualar da var sevgili Peygamberimizin. Bunları yapar o şekilde. Sonunda amentu bi kitabe kelleze enzelte ve bi nebi kelleze arselte. Ya Rabbi indirdiğin kitaba gönderdiğin Resulü iman ettim der. Bismillahirrahmanirrahim diyerek efendim istirahata çekilirlerdi. Buradaki efendim öğrettiği dua da şu şekilde. Her gece uykuya yatmadan önce kılınca iki rekat namaz. Namazın ardından da Allah'ım senin ilminle hayırlı olana ulaşmak istiyorum. Senin gücün sayesinde güçlü olmayı diliyorum ve senin büyük lütfundan istiyorum. Allah'ım senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Zira sen gaybın tüm inceliklerini bilirsin. Eğer bu iş benim dinim, yaşantım, dünyam ve ardın için kötü ise o işi benden uzak tut, beni de o işten uzak tut. Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al şeklinde duada bunun bir başka örneğidir. Tabi Efendimiz Aleyhisselam bunu bir hastanın yanına varıyor sevgili Peygamberimiz. Orada bakıyor ki hasta hep ya Rabbi beni canımı al, ruhumu al, beni öldür diye dua ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hayır diyor. Bu şekilde bir kişinin ölmeyi temenni etmesi, beni öldür diye dua etmesi doğru değildir. Ama eğer çok zor durumda kalırsa, çok ağır bir hastalık olabilir, başka sıkıntı olabilir, kalacak olursa da oradan yine Allah'ım benim canımı al, beni öldür diye tek taraf dua etmek doğru değildir. Orada yapılacak olan dua yine işi Allah'a havale etmektir. Ve Allah'ım yaşamak benim için, Allahümme in kânetil hayâtu hayran li fe ahyini ve in kânetil memâtu hayran li fe emitini. Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al. Hatta böyle kısalarda anlatılır. Yani işte bir zalimin birisi geliyor, bir üstazdan, hoca efendiden dua istiyor. Diyor ki bana dua eder misin? Diyor ki Allah senin canını alsın. Ya diyor ben senden dua istedim, nasıl dua ediyorsun? Diyor ki ben niye dua ettim? Çünkü sen kaldığın sürece zulmediyorsun, haksızlık yapıyorsun, günahını artırıyorsun. İnsanlar senden efendim çok bizar, kötülük görüyor. Dolayısıyla senin için en hayırlısı ölüp gitmen. Ölüp gidersen hem kendin fazla günah işlememiş olursun, günah azaltmış olursun, hem de insanlar senin şerrinden korunmuş olur. Yine Haccacı Zalim geliyor bir üstaza, bana dua et diyor. Ne yapayım diyor. En hayırlı ne iş tavsiye edersin? Diyor senin için en hayırlı iş diyor, uyumandır diyor. Sen hep uyu diyor. Uyku senin için daha faydalı. Ya öyle de olur mu diyor. Çünkü sen uyuduğun zaman diyor hem günah işlemiyorsun hem de insanlar senin zulmünden, kötülüğünden emin olmuş oluyorlar. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh dedesinden aklında kalan hatıralara neler olduğunu soranlara Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söylemez. Hakikatte iyilikte, kötülükte doğrudan insan ile ilgilidir. İyiliklerin kabul görüp yaygınlaştığı toplumlarda insanlar refah ve mutluluk içinde yaşayacak. Kötülüklerin yaygın olması halinde de yine bunları işleyen insanlar etkilenecektir. De ki ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi haline sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim, yüce kitabımız iyiyi ve kötüyü seçme konusunda insanın kendi iradesinin değerini şöyle ifade buyurmaktadır. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, kötü yani haramın arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Bilinçli olarak kötü ve yanlış davranıp da çevresine ve kendisine zarar veren bir kimsenin kıyamet günü suçlayabileceği tek kişi yine kendisi olacaktır. Dolayısıyla sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşayışıyla bizzat temsil ettiği kötülük yapmayan, yapana da engel olan insan modeli hepimizin örnek olmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hiç unutulmaması gereken ayetlerinden birisinde Yüce Allah, İsrailoğullarından inkar edenlerin Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendiğini haber vermekte ve onların ortak özelliklerinden açıklarken de şöyle buyurmaktadır. Onlar yaptıkları herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Bu yapmış oldukları bu şeyler ne kötüydü. Kânû lâ yetenehevne amunken fealûh levise mekânû yefâlûh. Onlar kötülük isterlerdi ama birbirlerini o kötülükten vazgeçirmezlerdi. Ve dolayısıyla yaptıkları da çok kötü bir durumdu yani davranıştı. Bu şekilde olmayın Cenab-ı Hak buyuruyor. Cenab-ı Hak bizleri hep hayırlara anahtar eylesin, şeylere kilit eylesin, tam tersi yapmasın hiçbirimizi. Kötülük yapmaktan uzak durduğumuz gibi yapılan kötülükleri engellemeye de elimizle, dilimizle, kalbimizle gayret göstermeyi nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.